Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Eylül 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bir mülakatı paylaşacağız. Bilal Akyol'un gerçekleştirdiği Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İnsani Yardım Koordinatörü Serdar Er Yılmaz Bey'le yapılan Gazze'nin iffetli insanları için elimizden geleni yapmak zorundayız başlıklı mülakatı sunuyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana gerek Gazze'de gerekse Mısır'a göç etmek zorunda kalan Gazze'li ailelere yaptığı yardım faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Vakıf olarak Kudüs, Filistin ve Gazze hattına yardımlarımız çok uzun yıllardır devam ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde belli başlı güvenilir derneklerle protokoller yapmıştık. Bu protokoller vesilesiyle 7 Ekim öncesinde bu bölgelerde birçok farklı proje hayata geçirildi. Ancak 7 Ekim sonrası durumlar tamamen değişti. Gönderilen yardımlar kısıtlandı. Ulaşılabilen birçok gıda maddesi, tıbbi malzeme ulaşılamaz hale geldi. Gazze'de yapılan yardımlar 3 farklı şekilde yapılabiliyor. Birincisi, direkt Gazze'ye şirketler ve dernekler aracılığıyla gönderilen yardımlar. İkincisi, Ürdün üzerinden gönderilen yardım tırları ve üçüncüsü ise Mısır Refah Kerem Ebu Salim kapısı üzerinden gönderilen yardım tırları. Bizler bu 3 yolu da kullanmaya çalışıyoruz. Gerek Ürdün Devleti'nin havadan ve karadan yaptığı yardımlarda malzeme temini, gerekse Mısır'da devlet ve BM aracılığıyla giren yardım tırlarına malzeme temini konusunda resmi otoriteler vesilesiyle Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ayrıca Gazze içerisinde şehit ailelerine ve kamplarda yaşayan ailelere nakit dağıtımı, Gazze'deki hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına nakdi yardım, hastanelerin tıbbi malzeme ihtiyacı, günlük olarak su, ekmek, sebze ve yemek dağıtımı gibi çalışmalarımız da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Geçen sene kapıların açık olduğu tarihlerde düzenli yardım malzemesi gönderimi sağlanabiliyordu. Şu ansa bu izin sadece tek resmi otoriteye bağlandığı için sıra alıp beklemek zorunda kalıyoruz. Tabii yukarıda zikrettiğimiz yardımlar Mısır koordinatörlüğümüz vesilesiyle takip edilip yerine ulaştığı tespit edilmektedir. Biz buradan bir yardım gönderdiğimiz zaman Gazze içerisinde bulunan yerel vakıf gönüllülerimiz aracılığıyla gönderilen yardımları teslim alana kadar sıkı bir şekilde takip süreci devam ediyor. Mısır'da yapılan yardımlar konusuna gelirsek, 7 Ekim'den bu yana Mısır'a göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 200 bini geçmiş bulunmaktadır. Mısır'a giriş yapan bu rakamın büyük bir kısmı yaralı ve hastalardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz. Mısır'da hazırladığımız fukara sisteminde Mısır'da yaşayan 2650 Gazze'li aile bulunmaktadır. Bu ailelerin tahkikatı sahada çalışan gözlemciler sayesinde yapılmaktadır. Yapılan tahkikat sonucunda her hafta yüzlerce aileye nakit yardımında bulunulmaktadır. Mısır Sağlık Bakanlığı'nın ateşkes sürecinde aldığı hasta ve yaralılardan 558 kişinin tedavisi tamamlanmış, ancak Gazze'de savaşın devam etmesi sebebiyle bu hastalar evlerine dönemeyip bu hastanelerden çıkamamışlardır. 558 hasta ve refakatçilerle birlikte yaklaşık 2000 Gazze'li maddi durumları yetersiz olduğu için tedavisi bitmesine rağmen hastane odalarından çıkamamıştır. Bizler de bu kardeşlerimize ev kiralayıp eşyalarını temin edip evlere hastaları ve refakatçileri yerleştiriyoruz. Evler Kahire merkezine 30 dakika mesafede apartmanlar şeklinde bir bölgede bulunmaktadır. An itibarıyla 80 daire kiralanmış ve eşyaları temin edilmiştir. Önümüzdeki aylarda kiralanan evlerin sayısının 350'yi bulması planlanmaktadır. Sağlık yardımları kapsamındaysa tedavisi yarıda kalmış kanser hastaları, ampute olmuş hastalar ve ikinci, üçüncü derece yanıkları bulunan hastalar gibi ekiplerimizce tespit edilen tedaviye muhtaç ve hiçbir şekilde maddi gücü olmayan Gazze'li kardeşlerimizin tedavilerini ve ameliyatlarını yaptırıyoruz. 7 Ekim öncesinde Mısır'da eğitimlerine devam eden Gazze'li üniversite öğrencileri savaş sebebiyle Gazze'deki ailelerinden destek alamadıkları için Mısır'daki üniversitelere borçlarını ödeyememiştir. Mısır'da bulunan Filistin Büyükelçisi'nin verdiği rakama göre Mısır'da eğitimine devam eden ve savaş sebebiyle ailesini kaybeden öğrencilerin Mısır'daki üniversitelere olan toplam borcu 50 milyon doları geçmiş durumdadır. Bizler de bu öğrenciler arasından en muhtaç olanları seçip üniversitelere olan borçlarını ödemeye devam etmekteyiz. Mısır'daki koordinatörlüğümüz üzerinden yetim ailelerine düzenli olarak yardım yapmaktayız ve bu aileleri Luna Park, restoran gibi rahatlayabilecekleri yerlerde bir araya getirip bir nebze de olsa savaş havasından çıkmalarını sağlıyoruz. Bu yapılan buluşmalar vesilesiyle ailelere nakdi yardımları ulaştırıyoruz. Gazze'ye dair sahadaki gözlemlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Basında görülmeyen, hissedilmeyen hususları anlatabilir misiniz? Geçtiğimiz ay Gazze'de bulunan Sağlık Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede Sayın Bakan'ın söylediği cümleler bizi derinden etkiledi. Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın kaydını tuttuğu ve isimlerini bildiği resmi şehit sayısı 55 binin üzerinde. Lakin bir de kaydı tutulamayan şehitler var. Bunlarınsa sayısı 10 bin civarındadır. Çünkü bir bina vurulduğu zaman enkazını kaldırabilecek iş makineleri olmadığı için enkazların altında binlerce insan kaldı ve çıkarılamamıştır. 7 Ekim'den bu yana yetim kalan çocuk sayısı 45 bini geçmiştir. Aile bazında bakılırsa 7 Ekim'den bu yana 6 bin aile tamamen yok olmuştur. Konuşmanın sonundaysa ifade edilen şuydu: şu an Gazze'de bir ölüm üçgeni var. Ya bombardımandan şehit olursunuz, ya hasta olur şehit olursunuz, ya da açlıktan şehit olursunuz. Gazze'de yaşayan 7'den 70'e kim varsa bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu süreç süresince sizi en çok etkileyen, umut veren veya zorlayan bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Bu süreçte Gazze'ye girmek bilindiği üzere imkansıza yakındır. Bu sebeple bizler Mısır'da yaşayan Gazze'li kardeşlerimizle devamlı beraberiz. Yaptığımız yardımlar esnasında ve ziyaretlerimiz esnasında her ailenin hikayesini ayrı ayrı dinleme imkanı buluyoruz. Her evin ayrı bir hikayesi var. Her evde en az bir kişi şehit olmuş durumda. Burada özellikle bir hikayeye odaklanmak değil de genel tabloya bakıp ibret almanın daha doğru olacağına inanıyorum. Genel tabloda gördüğümüz birkaç şeyi zikredecek olursak, ziyaret ettiğimiz ve yardım ettiğimiz ailelere iletişim numarası bırakıyoruz ki bir ihtiyaçları olduğu zaman bizleri arasınlar ve tekrar onlara yardım ulaştırabilelim diye. Ama bugüne kadar onlarca ailede numaramız olmasına rağmen ve bu ailelerin gerçekten maddi olarak hiçbir yerden yardım almamasına rağmen bizleri ikinci defa arayan olmamıştır. Bizler ayda bir bu aileleri tekrar ziyaretimizde evlerinde hiçbir şey kalmadığını ve dolaplarının bomboş olduğunu görüyoruz. Onlara neden bizimle iletişime geçmediniz diye sorduğumuzda ise utandıklarını ifade ediyorlar. Gazze ehlinde Bakara suresi 273. ayeti bizzat hissediyoruz. Sen onları simalarından tanırsın. Onlar iffetlerinden dolayı isteyemezler. Son dönemde Gazze'deki insani durum hakkında bilgi verebilir misiniz? Gazze'de insanlar insani olmayan şartlar altında hayatını sürdürüyor. haberleri takip ettiğimizde her gün şehit olanların sayısı 100'ün altına inmemektedir. Ayrıca son bir aydır şehit olanların %35'i açlıktan hayatlarını kaybetmiştir. Gazeli kardeşlerimiz işgalci Siyonistler tarafından kuşatma altına alınmış durumdadır. Şu an 2 milyon Gazeli kardeşimiz arabayla 40 dakikalık bir mesafenin içinde sıkıştırılmış halde yaşıyor. Son yapılan ateşkes öncesinde gönderdiğimiz yardımlar Gazze içerisinde bulunan depolara ulaşıyordu. Ama işgalci Siyonistler Gazze içerisinde düzen istemediği için tırlar Gazze sınırına girer girmez kamplarda yaşayan aileler tarafından teslim alınıyor. Dolayısıyla her gün binlerce insan sınır kapısının hemen ardında girecek bir tır yardım malzemesini merakla ve ümitle bekliyor. Bu durumu fırsat bilen işgalci Siyonist askerleri keskin nişancılarıyla yardım almaya çalışan insanları hedef alıyor. Son iki haftadır sınır kapısında her gün en az 40 kişi şehit oluyor ve en kötüsü de insanlar şehit olacağını bile bile bu yardımları almaya gidiyor. Sağlık alanındaysa şu an Gazze'de acil ameliyata girmesi gereken 45 bin civarında hasta bulunmakta ve bu hastaların en az 3 ayrı ameliyat olması gerekmektedir. Bu da yaklaşık 135 bin ayrı ameliyat demek oluyor. Lakin tıbbi yardımın girmemesinden sebeple 45 bin hastanın büyük bir kısmı gün geçtikçe yetersiz tedaviden dolayı hayatını kaybediyor. İnsani durumdan bahsederken eğitim alanında bulunan eksikliklerden hiç bahsetmiyoruz. Şu an Gazze'de ve Mısır'da bulunan yüz binlerce genç 2 senedir eğitimden mahrum kalmaktadır. Yani savaş Gazze'li gençlerin 2 senesini çalmıştır. Belirttiğimiz gibi binlerce üniversite öğrencisi de ailesini kaybettiği için eğitimini tamamlayamamıştır. Son olarak okuyucularımıza neler söylemek, ne mesaj vermek istersiniz? Bu konuda ferdi olarak ne yapabiliriz? Gerek Gazze'de, gerekse Mısır'da yaptığımız yardım çalışmaları Gazze'li Müslümanlar için büyük bir önem arz ediyor. Gazze'de günlük olarak devam ettiğimiz yardımlarımız var. Mısır'da devamlı olarak ziyaret edip maddi destek sağladığımız binlerce şehit ailesi var. Her gün Gazze ve Mısır'da yaptığımız yardımlar sonrasında yüzlerce mesaj alıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz bu yardımlara devam edin, ne olur bizi sizsiz bırakmayın diyorlar. Mısır'daki şehit aileleri, Allah'tan başka kimsemiz kalmadı deyip evimizde yiyeceksiz, giyeceksiz bir şekilde beklerken sizler bize yardım ettiniz. Ne olur bize olan yardımlarınızı devamlı hale getirin diyorlar. Toparlamak gerekirse şu an ümmet olarak mevcut imkanlar ve şartlar dahilinde Gazze'ye fiili olarak yeterli yardım yapamıyoruz. Hali hazırda gerçekleştirilebilen Gazze yardımlarının belki de yarısından fazlası Türk STK'lar tarafından yapılıyor olsa da 2 milyon insanın %20'sini bile karşılayabildiğini söylemek zor. Lakin hem Gazze içerisindeki yardımlar konusunda tüm şartları zorlamak, hem de Mısır'da zor şartlarda hayat mücadelesi veren hasta, dul, yetim, özürlü, işsiz, talebe ve yardıma muhtaç Gazze'li kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Elhamdülillah Hüdayi Vakfımız gibi köklü ve kurumsal çalışan STK'larımız vesilesiyle sistematik ve düzenli bir şekilde bu kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Kıymetli gönüldaşlarımıza bilvesile teşekkür ediyor, özellikle bu konuda daha çok desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak bir mülakatı paylaştık. Bilal Akyol'un gerçekleştirdiği Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İnsani Yardım Koordinatörü Serdar Er Yılmaz'la yapılan Gazze'nin iffetli insanları için elimizden geleni yapmak zorundayız başlıklı mülakatı aktardık. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Bir İyiliği Tamamlayınca Hemen Diğerine Başla başlıklı yazıyı aktaracağız. Musa Efendi Üstadımız Kuddise Sirruh şöyle buyururlardı: aklı başında bir Müslüman 24 saat günlük hayatını güzel bir şekilde planlayacak olsa, o gün içerisinde yapamayacağı hiçbir iyilik, hiçbir salih amel kalmaz. Teheccüd namazını kılar, evrad-ı eskârını vaktinde yapar. Tertille, kalp huzuruyla Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm tilavet eder. Bunların tefsirini okur, ayetleri üzerinde tefekkür eder. 5 vakit namazını camide cemaatle eda eder. Helalinden maişetini temin eder. Hasta ziyaretine gider. Misafir kabul eder, misafirliğe gider. Sohbete iştirak eder. Güzel, faydalı kitaplardan okur, ilmini artırır. Gerçek lisanıyla, gerek lisanıyla, gerek kalemiyle Allah'ın dinini tebliğ eder. Cenaze teşhine katılır. Vakti el verirse kabre kadar gider. Ölümü tefekkür eder. Bir yetimin, bir muhtacın ihtiyacını giderir, infak eder. Mümin kardeşlerine selam verir, tebessüm eder, dua eder. Sıla-i rahimde bulunur, akrabalarının halini hatırını sorar, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını takip eder, imkanları ölçüsünde gidermeye çalışır. Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eder. O güne denk gelen dini hizmetlerde imkanlarını kullanır. Allah için güzel hizmetler yapan hayır müesseselerine, vakıflara, derneklere maddi manevi destek olmaya çalışır. Alimleri, arifleri, maneviyat ehli zatları ziyaret eder. Bunların hepsini yapar. Bunlar biter, yine de vakit bitmez elhamdülillah. Aslında Musa Efendi'nin ameli salihlerle bir günü ihya etme anlayışı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilfiil uygulayıp yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği hayat tarzının ta kendisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırır, cemaate döner, hal hatır sorar, rüyaları olanların rüyalarını tabir ederdi. Sonra da, bugün bir hastayı ziyaret eden oldu mu? Bugün bir fakiri doyuran oldu mu? Bugün bir yetim başı okşayan oldu mu? Bugün bir sıla-i rahimde bulunan oldu mu diye sorardı. Hepsine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, evet ya Resulallah, ben şunu şunu yaptım diye cevap verirdi. Esasen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Hazreti Ebu Bekir'in, diğer sahabi ve hak dostlarının ve Musa Efendi'nin bu halleri, şu ayeti kerimelerin doğru anlaşılıp düzgün ve dikkatli bir şekilde tatbik edilmesinin ta kendisiydi. O halde hayırlı bir işi, iyiliği tamamlayınca hemen diğerine başla ve yalnız Rabbine yönel. Bu ayeti kerimelerin tefsiriyle alakalı müfessirlerimizin yaptıkları açıklamalar, bir müminin iyilikler yapma bakımından halinin nasıl olması gerektiğini çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Resulüm, Allah Teala'dan senin kalbine gelen Kur'an vahyi tamamlanınca hemen tebliğe başla. Onu insanlara tebliğ etmekle yorul. Tebliğ görevinden veya önemli dünyevi, yararlı işlerden boş kaldın mı, ibadetle uğraş. Sana vermiş olduğumuz geçmiş nimetlere ve vaat ettiğimiz gelecek nimetlere şükür olsun diye kendini yor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh der ki, sağlığın yerinde olduğunda boş vakitlerini ibadette yorulmakla geçir. Rivayete göre Kadı Şüreyh birbiriyle güreşmekte olan iki kişiyle onlara boş boş bakan bir üçüncü kişiye rastlar ve sorar. Bu niye bir şeyle meşgul olmuyor? Oysa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayırlı bir işi, iyiliği tamamlayınca hemen diğerine başla buyuruyor. Bir kimsenin hiçbir iş yapmadan boş boş oturması veya dinini ya da dünyasını ilgilendirmeyen bir şeyle meşgul olması, onun düşünce sakatlığı içinde aklının zayıf ve kendisini gafletin kuşatmış olduğunu gösterir. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, ben sizlerden herhangi birinizi dünya ve ahiret ameliyle meşgul olmaksızın bomboş bir biçimde görmekten hoşlanmam. Kişinin mutlaka meşru bir işi olmalıdır. Bir işi bitirdi mi onun peşinden hemen başka bir işe koyulmalıdır. Katade ve Dahhak bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ederler. Namazını kılıp tamamlayınca duaya başla. Dua ederek yorul. Ebu Medyen Maribi Kuddisesi Ruh der ki, kainatın, varlığın müşahadesinden ayrıldığında gönlünü Rahman'ın cemalinin müşahadesine bağla. Hasılı farz bittiyse nafileye, namaz bittiyse duaya, dua bittiyse Kur'an kıraatine, o bittiyse zikre ve tefekküre geçmek, o bittiyse fayda verecek bir başka mühim işe, o bitince de bir başka mühim işe sarılmak lazımdır. Böylece ibadetin ve hayırlı işlerin zorluklarına katlanınca, bunlara müjdelenen kolaylık da artarak devam edecektir. Bu ilahi hakikatlerin, hak dostlarının hayatlarında gerçekten hayranlık verici yansımaları vardır. Bize biraz ağır, üst perdeden biraz zor gelse de bunların büyük bir gerçeklik paylarının olduğu kesindir. Bir numune-i imtisal olması için Feruddin Attar Kuddisesi Ruh'un tezkiresinden, Veysel Karani Kuddisesi Ruh'un kulluk hayatından şu kesiti paylaşmış olalım. Rebi bin Heysem şöyle anlatıyor. Veysel Karani'yi görmeye gelmiştim. Sabah namazını kılıyordu. Sabah namazı bitince tesbihle meşgul oldu. Tesbihini bitirsin diye sabrettim. Derken kalktı, öğle namazına durdu. 3 gün 3 gece ara vermeden böyle hareket etti. Ne bir şey yedi ne de uyudu. 4. gece olunca dikkat ettim. Gözlerinde biraz uyku işareti vardı. Bunun üzerine derhal Hak Teâlâ'ya münacat etti ve ''Şu çok uyuyan gözden ve obur karından sana sığınırım.'' dedi. Kendime ''Bana bu kadarı yeter, zihnimi karıştırmamalıyım.'' dedim ve geri döndüm. Nakledildiğine göre Veysel Karani hiçbir gece sabahlara kadar uyumamıştı. Bir gece ''Bu gece secde gecesidir.'' der, o gece sabaha kadar başını secdeden kaldırmazdı. Başka bir gece, bu gece rükû gecesidir der ve sabaha kadar rükû halinde bulunurdu. Sordular, ey Veysel, böyle uzun geceleri bir tek hal üzere geçirmeye nasıl takat getiriyorsun? Şöyle cevap verdi, biz henüz adam gibi bir kez Sübhane Rabbiyel A'la demeden sabah oluyor. Oysa 3 defa tesbih getirmek sünnettir. Bunun için böyle hareket ediyorum. İstiyorum ki semadakiler gibi ibadet edeyim ve hep kıyam, rükû ya da secde halinde olayım. İnsan ömrü o kadar kısa ve ahiret hayatı için o kadar mühimdir ki, onun bir saniyesini bile boşa geçirmek akıl kârı değildir. Nitekim ayet-i kerimede, kurtuluşa erecek o müminler her türlü boş söz ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyrulur. Yine ayet-i kerimede o müminler yaptıkları her iyiliği ve işledikleri her ameli, kalpleri her an Rablerine dönüyor olmanın haşyetiyle ürpererek yaparlar. Bu sebeple hayatın her anını, her dakika ve saatini Allah Teala'nın razı olacağı ibadet, taat, hizmet, cihat ve tebliğ ile hayırlı niyet, söz, fiil ve amellerle doldurmak gerekir. Bu işleri yaparken de kulun Allah'tan gafil olmaması, gönlünü hep O'na yöneltmesi, O'nun rızasını ve muhabbetini araması ve ne istiyorsa O'ndan istemesi talep edilir. Çünkü kula yardım edecek olan başkası değil, sadece Allah'tır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Bir İyiliği Tamamlayınca Hemen Diğerine Başla başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Evet, programımızı nihayete erdirirken Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.